Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Dayanık'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Nihat Eren. Efendim hoş geldiniz.
Hoş
Hoş
bulduk.
geldiniz hocam.
Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Sayın Nihat Eren, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Gönülden Bağlılar platformunun kurucusu ve sözcüsü aynı zamanda. Geçmişte Büyük Birlik Partisi'nde de hizmetleri vardı. Aynı zamanda iş adamı kendisi. MÜSİAD dahil birçok ekonomik sivil toplum kuruluşunda hem yönetici hem idareci olarak bulunuyor. Türk İslam coğrafyasında da birliğin önemini yaymak üzere güzel girişimsel faaliyetleri var. Aslında biraz siz bahsedebilir misiniz Nihat Bey? Yani çünkü hem çok fazla kuruluşta böyle idarecilik yapıyorsunuz, hem güzel girişimleriniz var. Sadece böyle bir tanıtım cümlesi olarak kalsın istemiyorum. Bu faaliyetlerin her birinin çok önemli, kıymetli sonuçları olacağından dolayı istirham edeyim sizden biraz.
Estağfurullah. Tabii yani işte insanın aklı bali olduğundan bu yana bir takım düşünsel, fikirsel hareketlilik başlıyor. Ve siz düşünüyorsunuz, ben niye buradayım, ne yapıyorum, çevremdekiler ve ben ne yapmam lazım diye. Tabii Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Çok önemli bir bölge. Bir de mensup olduğumuz bir kimlik var. Hem millet kimliği, hem etnik kimliğim. Ve aynı zamanda da mensup olduğumuz bir dinimiz var. Dolayısıyla bunları hep beraberce biz nasıl hakim kılabiliriz? Doğrusu onun mücadelesi anlamında bir takım çalışmalara biz Rabbimin izniyle başladık. Evet, ekonomik alanda MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin ilk üyeleri arasındayım. Bir uzun süre Erol Yarar Başkanlığı'ndaki yönetim kurulunda görev yaptım. Birçok yine sivil toplum kuruluşlarında sanayi, teknoloji içeren çalışmalar yapan içinde oldum. Ve işte 2000'li yıllarda da sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'deki gücü bir yere kadar algısından yola çıkarak, eğer biz toplumda hakikaten kayda değer bir şeyler yapmak istiyorsak ve milletin yararına bir şeyler dönüşmesini istiyorsak siyaset yapmak lazım geldiğini düşündüm. Ve ben artık bir siyasi şemsiyenin altında olmalıyım ki bu söylediklerimiz dikkat alınsın. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum, yani MÜSİAD olarak biz hemen hemen her sene bir ekonomik program oluşturduk ve Ankara'ya gider, siyasi parti temsilcilerine ve günün hükümetine, bakanlarına, hatta başbakanına sunardık. Ve hakikaten çok elit bir çalışma olurdu. Çok kapsamlı olurdu ve onlar sonraki süreçte onları değerlendirir ve kendi icraatları gibi anlatırdı ve bizden hiç bahsetmezlerdi. Demek ki siyaseten bir şeyler yapmak lazım ki netice alabilelim fikrinden. İşte 2000'li yıllarda ben Büyük Birlik Partisi'nde görev aldım. Allah rahmet eylesin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ile beraber çalışmalarımız oldu. İşte partinin MKYK'sında vesaire. Uzun bir sürede aynı anda Güneydoğu Anadolu Bölge Danışmanlığı'nı yaptım. Ben aslen Güneydoğulu'yum.
Maşallah.
Siirtliloğlu'yum.
Çok güzel.
Etnik olarak da Arap'ım. Bana çok soruldu ve sorgulandı. Türk milliyetçiliğini savunan bir parti ve liderinin yanında sen Arap etnik kimliğinle nasıl yapabiliyorsun diye. Belki de bugünkü konuşmamızın da nüvesini teşkil
Evet.
edecek. Bu konuda benim onlar hep cevaplarım alıyordu. Sonra en son partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısıydım. Allah rahmet eylesin, Muhsin Bey işte hepimizin bildiği gibi bir kazada, ki artık biz ona kaza demiyoruz, bir
Evet.
sabotaj diyoruz, bir suikast diyoruz. Kaybedince doğrusu bu ideolojimi ve iddialarımı daha iyi anlatabilecek bir zemin gördüğüm için de AK Parti'ye dahil oldum. Yaklaşık 2 senedir AK Parti'deyim. Şu anda çok belli bir vazifem yok ama her arkadaşlarla bir araya geldiğimizde ve her AK Parti'nin toplantılarında ben o partinin genel siyasetiyle beraber Muhsin Yazıcıoğlu'ndan aldığım terbiye ve dava bilincini anlatmaya çalışıyorum. Ve bir şeyin de farkına varıyorum ki ben eski Büyük Birlik Partili olarak aslında şimdi herkes Büyük Birlik Partili. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylemleri, bütün partilerin tabii sağduyulu ve Türk İslam davasına inanmış partilerden bahsediyorum. Bölücü, ayrılıkçı partilerden değil. Dolayısıyla bu partilerin bütün müntesiplerinin, teşkilat mensuplarının, hatta seçmenlerinin de paylaştığı bir söylenmiş Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylemi ama belki o zaten onun için Büyük Birlik idi partinin adı. O Büyük Birlik tasavvurunu oluşturmaya çalışıyordu ama ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Umuyorum ve diliyorum ki Sayın Başbakanımız ve AK Parti kendi çalışmaların içerisinde onun da görüşlerini ve söylemlerini dahil edip sonuçta olayı işte milletin müreffeh olması davasına dönüştürecekler. Zaten bu çalışma da başladı. Gelinen nokta da bana göre harika. Evet. Değil mi? Yani artık Türkiye bütün bölgede hatta dünyada dikkate alınan bir ülke ve Türk milleti bütün etnik kökenlinin mensubiyetine rağmen ve bu konuda bütün ayrılıkçı hareketlere rağmen elhamdülillah bir ve barış içerisinde umuyorum benim de buna katkılarım olur diye düşünüyorum.
Evet, siz hareketlisiniz bu anlamda. Birleştirici, güzel sivil toplum çabalarınız da oluyor.
Evet.
Zaten aynı düşünceyi bir başka platformda yapma isteği ki zaten tabanlar, seçmenler diyelim veyahut gönüllüler hepsi aynıdır yani bu evet. partinin değil mi? Yani Büyük evet. Birlik olsun, AK Parti olsun, MHP olsun, Saadet Partisi olsun. Hepsi aynı ideali, ülküyü, Türk İslam coğrafyasındaki birliği arzu ederler.
Evet.
O yüzden hizmetin yeri neresiyse iyi, en iyi yapılabilecek yer orada olmak makul tabii.
Tabii. Mesela gerek partiler olsun, gerek sivil toplum kuruluşları olsun. Hepsinin amacı zaten gayesi ortak. Bu devlete, millete, vatana, bu güzel memlekete hizmet etmek için bir araya geliyorlar. Zaten onun mantığı da o. Yani bir araya gelmek ve birlikten güç doğar. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sınırım. İşte o ipe sımsıkı sarılan aynı ülküdeki insanların bir araya gelmesiyle oluşan yapılar bunlar. Bütün bunların hepsinin de ortak gayesi inşallah Allah izin verirse önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleri var. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Biz bu programlarda da bunları konuşuyoruz. Diğer programlarda da hocam bunlardan bahsediyoruz. Bu partilerin ve sivil toplum kuruluşları kendi içlerinde de beraber olmaları çok önemli. Siz az önce çok güzel buyurdunuz. Büyük Birlik Partisi'nin ülküsü meğerse bütün sağ partilerde varmış. Hı hı. Doğru, var. Ama böyle bir bunu daha bir gündemde tutmak, daha bir o şuuru güçlendirmek gerekiyor bu evet. yönde. O zaman herhalde el birlik olduğumuzda hep beraber evet. o güzel günlere ulaşırız diye düşünüyoruz hocam.
Yani evet, tabii bunlar hep bizim dilek ve temellerimiz ama evet. Bu konuda tabii Allah razı olsun sizler sürekli İnşallah. Bu ifadeleri seslendirerek insanları düşünmeye ve İttihat-ı İslam, İttihat-ı Türk İslam birliği ülküsüne katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz ama zannediyorum sizinle beraber bu konuda vazifeli olanların biraz daha farklı şeyler yapması lazım. Yani siyaseten bir araya gelinmediğinde bizim ne yazık ki bu ifadelerimiz birer temenni olarak kalıyor ve sizlerin can siperhane çalışmaları neticeye ulaşmıyor. Doğrusu ben işte biraz siyasete bulaşmış, çok siyasetçi kimliği olmayan ama biraz siyasete bulaşmış bir kardeşiniz olarak şunu gözlemledim. Süratle sağ partilerin bir araya gelmesi lazım. Yani bir birleşik sağ oluşması lazım. Belki garip ama ne yazık ki Amerika bu işi halletmiş. Yani bir Cumhuriyetçi Parti ve bir Demokrat Parti iki büyük partinin şemsiyesi altında bütün teşkilatlarını örgütlemiş ve insanlar bu iki partinin birine oy veriyorlar. Bizim de süratle bu hale gelmemiz lazım. Yani bir birleşik sağ oluşması lazım. Ve AK Parti'nin belki de öncülüğünde böyle bir parti oluşabilir. Diğer düşüncelere ve diğer düşüncelerin sahiplerine de bu partide yer vermek lazım. Teşkilatlarında yer vermek lazım. Ve herkes kendi diğerlerinden farklı ideolojisini hiç korkmadan seslendirmesi lazım. Yani bundan genel başkanın veya o partinin, yani biz AK Parti diyelim şu anda en büyük olması hasebiyle bu iş biraz da belki onun abiliğine düşer. Diğer partilerdeki seslere de kendi partisine dahil ettiği zaman tahammül edebilecek bir yapıyı oluşturması lazım. Böyle bir şey olursa ben inanıyorum Birleşik Sağ altında yani bu milletin değerlerini hakikaten önemseyen ve dinin yaşanabilir olmasının önemini kavrayan ve bu konuda bütün hürriyetlerin, özgürlüklerin önünü açan bir sistem oluşabilir. Belki öteki taraftan da solcu kardeşlerimiz kendi işlerinde böyle bir birliktelikte oluşabilirler. Yani en kızılından, en komünistinden, en sosyalistine kadar ve belki sosyal demokrat, bunların muhakkak bir araya gelmesi lazım. Çünkü ben de onların inanıyorum ki %40, %50 düşünceleri aynı. Ama buna mukabil eğer bir komünist %5'lik diğerlerine nazaran aykırı söylemi varsa, bırakın o partinin amblemi ve adı altında bunları seslendirsin. Bunun bir ziyanı yok. Çünkü bizim insanları kaybetmememiz lazım. Ve böyle bir birleşik sağ öncülüğünde Türk siyaseti toparlanırsa hakikaten o mefkurelere, bizim İttihat İslam davamıza ben çok daha rahat ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ve bundan o zaman sağcısı da solcusu da nasibini alacak. Türkiye büyüyecek. İnsanlar refah içerisinde olacaklar. Ve tabii doğruyu bilmenin hazını da yaşayacaklar. Bunlar da çok önemli. Yani o zaman çeşitli yayın ve basın o zihinleri ifade edemeyecek. Çünkü esas olan birliktelik demişiz. Bir araya gelince de zannediyorum o zaman müsbet bir siyaset de gelişecek. Umarım inşallah bunlar bir süre sonra hayata geçirilir de tabii büyük partilerin bu konuda nefislerini aşmaları lazım. Tabii bu partilerin yöneticilerinden de bahsediyorum. Nefislerini aşmaları lazım. Biraz daha cihan şümül düşünmeleri lazım. Hı hı. Bu da inşallah bir süreçtir. Bir süre sonra olacak diye düşünüyorum.
İnşallah. Siz bir sivil toplumcu olarak çok güzel bir düşünce bu. O siyasilerin birleşmesine zemin hazırlayacak olan onların tabanlarındaki sivil toplum, hı hı, kuruluşlarının birbiriyle olan irtibatlarının, muhabbetlerinin, sevgilerinin, görüşmelerinin artması ve daha çok birlik, beraberlik yapısını oluşturarak onlara kuvvet vermesi icap eder, değil mi?
Şüphesiz, şüphesiz tabii. Bu da sivil toplum kuruluşlarına düşer, sizin gibi yayıncılara düşer, bizlere düşer. İşte bu konuda inşallah yapılan çalışmalar bir süre sonra neticesini verecektir diye düşünüyorum. Bu arada tabii böyle bir fikriyata Allah rahmet eylesin, benim siyaseten hep yanında olduğum, zaten yani ben Nihat Eren olarak sadece Büyük Birlik Partisi'nde siyasete başladım ve biraz Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında staj yaptım. Ben arkadaşlar öyle addediyorlar beni. Çünkü AK Parti'nin kuruluşunda da ben Sayın Başbakanımızın yakınındaydım. Yani MÜSİAD'ın kurumsal yapısı içerisinde ona yakındım. Hatta o dönemde MÜSİAD'ın genel başkanı Ali Bayramoğlu Bey, geçmiş dönem Rize milletvekili, ben ona istişare için gittiğimde biraz bekle, Tayyip Bey bir parti kuracak demişti o zaman. Tabii partili değildi. AK Parti'nin adı da belli olmamıştı ve ben o zaman Büyük Birlik Partisi'nde görev almak istediğimi ve amacımın da, yani klasik siyasi taleplerimin dışında, siyasi düşüncelerimin dışında bu iki kitleyi bir araya getirmek olduğunu söylemiştim. Özellikle işte milli görüşçü diye addedeceğimiz ve başında Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan'ın olduğu grup, geçmişte Türk milliyetçileri diye toparlanan bir grup ve başında Alparslan Türkeş vardı. Bunları bir araya getirmek lazım idi. Ama bu doğrusu benim için mümkün değildi ve o dönem geçti. Şimdi ben Ali Bayramoğlu Bey'e o zaman onu söylemiştim. Şimdi ben bu tarafta Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu'nu görüyorum. Bu kesimin lideri, her ne kadar bu kesimin büyük partisi, onun partisi değilse bile o kitlenin, o seçmenleri ve o teşkilat mensuplarının yegane lideriydi. Diğer tarafta da Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ten çıkmış. Yani hem oradan çıkmış hem sonra kendi ifadesiyle oradan ayrıca çıkmış. Ama o kitleleri de temsil edebilen yegane bir insandı. Dolayısıyla ben Büyük Birlik Partisi'nde görev alarak bu iki değerli şahsın arasını ısıtmam lazım geldiğini, bu iki partiyi bir arada tutmam lazım geldiğini ve bununla ilgili ne yapılabilecekse, bana bunun ne kadarı düşerse ben yapmam lazım geldiğini. Dolayısıyla ben Büyük Birlik'te siyaset yaparken hiç olmazsa bu tarafta bu birlikteliği, bu iddihatı seslendiren birisi olmalıyım diye düşündüm. Çünkü AK Parti'de özellikle MÜSİAD'daki birçok arkadaşımız görev aldı. Bugün birçoğu işte il başkanı, partinin genel merkezinde görevli, bakan. Onlar orada yeteri kadar varlar. Ben Büyük Birlik Partisi'nde de ben olmalıyım fikrinden yola çıkmıştık. Dolayısıyla bu az önce konuştuğumuz konuyla da doğrusu benim bu düşüncelerim örtüşüyor. Daha sonra insanların tepkisi de doğru düşündüğümüzün bir kanıtı. Her halükarda Türkiye'de siyaseten bir birlik oluşması lazım. Düşüncelerin, ideolojilerin bir araya gelmesi lazım. Ve en uç noktadakilerin muhakkak kendinin dışındaki ama aynı yolun yolcusu olan fikirlere tahammül etmesi lazım. Bu olduktan sonra ben iniyorum o zaman Türk-İslam Birliği ülküsünü konuşabiliriz. İttihat-ı İslam'ı konuşabiliriz. Konuşuyoruz. Konuşmanın ötesinde netice alıcı çalışmalara dönüştürebiliriz. Tabii İttihat-ı İslam Müslümanların ve İslam ülkelerinin bir araya gelmesi ama ben müsaade ederseniz bunun Türkiye'siz olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İttihat-ı İslam ancak Türk-İslam ülküsüyle oluşabilecek bir olgu. Sizler de görüyorsunuz. Türkiye hakikaten son zamanlarda Allah razı olsun Başbakanımızın şahsi kabiliyetleriyle de çok ilgiliydi bu. Bölgede artık yıldız parlayan bir ülke. Dolayısıyla bir İttihat-ı İslam davası varsa bu davanın davacısı da Türkiye olmalıdır diye düşünüyorum. Zaten biraz uzak görüşü olanlar da bu işin Türkiye'siz olamayacağını biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye siyasetinde ne kadar çok biz birliktelik sağlarsak zannediyorum bunun bir sonraki evresi de İslam Birliği'nin, İslam ülkelerinin bir araya gelmesi, İttihat-ı İslam olacak. Umarım inşallah şu Türkiye'deki birliktelik sağlanır. Ondan sonra hedef İttihat-ı İslam.
İnşallah. Şimdi mesela değerli abimiz çok güzel anlattı. Siz mesela bir ülkü belirlemişsiniz.
Evet.
Ama bu amaç ve gayenizde kendi imkanlarınıza göre, yani sadece bir fert olarak en maksimumda, en verimli, en güzel şekilde nasıl kullanırımı görüp ona göre bir karar alıp bunu uygulamışsınız.
Evet.
Bu samimiyet çok önemli. Yani fert fert, sizin gibi kıymetli abilerimizin, büyüklerimizin, kardeşlerimizin sayısının arttığı bir dönemde bu samimiyeti ortaya koyan herkes rahatlıkla Türk-İslam Birliği'nin çok çok çok ama çok kolaylıkla oluşabileceğini görecek.
Evet.
Önemli olan bu. Mesela burada bizim yaptığımız bu sohbet de Türk-İslam Birliği, İttihat-ı İslam için bir dua mahiyetinde. Evet. Mesela gücümüz buna yetiyor şu an. Hı-hı. Bunu yapıyoruz. Cenab-ı Allah'tan talep ediyoruz biz bunu. Bu Hı-hı. fiili bir duadır. Talep ediyoruz. Siz kendi imkanlarınızla gerek işte sivil toplum kuruluşları, gerek partiler bazında, gerekse ekonomide, gerekse iş adamlarıyla birlikte yaptığınız toplantılarda mesela bunu dile getirmeniz, bu bir çabadır. Hı hı. Bu mutlaka sonuç verir. Yani İnşallah. Cenab-ı Allah çünkü dua edenin duasına icabet ederim diyor şeytan Allah'a sınır. Böyledir. Yani mutlaka, hatta hocamız bir programda söylemişti onu, Sayın Adnan Oktar hocamız. Mesela kişi ne yapacağım diye düşünüyor. Ya bu çok büyük bir olay İttihat-ı İslam. Aslında dünya çapında doğru. Şimdi bu kadar büyük bir işte ben kimim ki, ben ne yapayım, tek başımayım diye düşünüyor dedi. Öyle değil. Gidersin dedi mesela, bir kahvehane olur, bir toplantı olur, bir ne bileyim çaylı sohbetli bir yer olur böyle kurabiyeli. Gidersin, selamünaleyküm arkadaşım, ben Türkistan Birliği istiyorum dersin. Evet. Bu kadar. Niye istediğini de bunun sonuçlarına çok güzel anlatırsın oradaki meclise dedi. Demişti. Hı hı. Bu kadar. Hı hı. Herkes bunu yaptığında zaten bu ruh oluşur. Evet. Bu ruh meydana gelir. Bir kere kulaklar alışsın bir kere buna. Hı hı. Şimdi dikkat ederseniz bir 20-30 yıl önce bundan hiç bahsedilmez. Çok az bahsedilirdi. Bahsedilir de günümüzdeki kadar bahsedilmezdi.
Onun bahsedenleri de çok rigid derlerdi. Evet, çok evet. Fanatik derlerdi. Değil mi?
Evet. Hayalci evet. Veya derler. Evet, işte, rüya görüyorsun. Olur mu öyle şey canım derlerdi. Oluyormuş işte. Oluyor. Yani dünyanın şu anki gidişatına baktığımızda, ki siz daha iyi biliyorsunuz. Vaziyet bunu gösteriyor. Siz şimdi İttihat-ı İslam'ın Türkiye liderliğinde olması gerektiği kanaatine nereden vardınız? Baktınız sosyolojik veya ekonomik veya siyasi pozisyona dünyadaki. Hı hı. Bu sonucu çıkardınız. Hı hı. Demek ki Cenab-ı Allah bütün bu olayları bu cihette yaratıyor. Yani olaylar bizi aslında Türkistan Birliği'ne götürüyor zaten. Hı hı. Ama burada inşallah bizim burada samimiyetli bir gayretimizin olması, ki siz bu konuda, ki şehidimizin zaten mirası var artık, varisi, bize emaneti sayılırsınız. Hı hı. Ki siz bizim için çok kıymetlisiniz, şehidimizden kalan abilerimiz. Sizin yaptığınız çalışmalar da bu yönde çok çok önemli bizler için inşallah.
Evet, Allah rahmet eylesin. Tabii hep rahmet getirmek için de ben doğrusu vesile adediyorum Muhsin Bey'den bahsetmeyi. Tabii Muhsin Bey'in fikriyatının birçok mirasçısı var. Tabii başta bıraktığı bir parti var ve onun müntesipleri var. Fakat onlar açıkçası biraz daha siyasi mücadelenin içerisinde oldukları için o hayyularla kayboluyorlar ve asıl ideallerini, asıl davalarını belki seslendirmekten geri kalıyorlar. Türkistan Birliği Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmez bir davasıydı. Ben ilk konuşmamda işte onunla ilgili bu konuya da paralellik kurarak anlatabileceklerim olduğunu söylemiştim. Mesela ben uzun süre Güneydoğu Anadolu bölgesinde partim adına görev yaptım. 2005'te de Allah rahmet eylesin Muhsin Bey'i ve işte genel başkan yardımcılarımızdan böyle bir grup, bir de İstanbul'dan bir grup teşkil edip ben bölgenin sorumlusu olmasa bile kendimin organize ettiği bir Diyarbakır, Batman, Siirt gezisi düzenlendi. Tabii rahmetli büyüğümüz bir 15 sene önce falan oralara gitmişti. Ondan sonra ikinci kez gidişi. Tabii bölgede Türkmen kimliğinin dışında yaşayan etnik kimlik mensupları da var. Kürtler var, Araplar var. Ve tabii inanın Muhsin Yazıcıoğlu'nun kimliği ve tabii Türk-İslam davasının davacısı olmasından da dolayı orada insanlar bağrına bastılar. Ve orada birçok şey itiraf edildi. Ne yazık ki o bölge çok millet kavramına inanmayan ve din kavramını hafife alan insanların elinde bir yönetici kadrosu var orada. Ve oradaki insanlar da bence istemeyerek, zorla da olsa, evet, ki ben yakinen şahit olduğum için bölgede, o insanları kendi temsilcileri gibi parlamentoya yolladı. Dolayısıyla öyle bir atmosferde Muhsin Yazıcıoğlu'na oranın garip, fakir halkından öyle bir teveccüh vardı ki insanın aklı almıyor. Demek ki insanlar bir şeyin farkında. Tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylemi, bugünkü başbakanımızın söylemiyle çok paralel. Belki siyaseten olunabilirlik ve uygulanabilir bir şeye dönüştürdü başbakanımız. Ne diyelim, bir projeye dönüştürdü. Hmm. Çünkü bir şeyin ideal ve dava olmasının dışında uygulanabilir olması farklı farklı şeyler. Dolayısıyla uygulanabilir olması için belki taviz vereceksiniz. Muhsin Bey hiç onu bir hükümetin mensubu olarak uygulanabilir bir noktaya getirmedi ama sürekli bu davayı seslendirdi ve o bölgedeki yaptığımız toplantılarda ve ziyaretlerde o Kürt kimlikli, Arap kimlikli o bölge halkı da hakikaten evrensel mesajları oldu. Ve birçok insan belki orada Muhsin Yazıcıoğlu'nu tam anlamıyla kavradı. Zannediyorum işte kendisinin vefatından sonra da onunla ilgili milyonlarca insanın hissiyatı zaten o oradaki söylediklerinden, oradaki düşüncelerinden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla bizim bu ayağımıza bağ olan bu ayrılıkçı hareketi, ayrılıkçı düşünceyi bir kere o prangayı kurtulmamız lazım. Bu konuyu becerebilirsek ki inşallah netice alma noktasında son zamanlarda iyi şeyler duyuyoruz. Yani o zaman doğusuyla batısı bir ve bütün olan bir Türkiye'yi oluşturduğumuz zaman tabi bunun gerekleri de ayrı ayrı. Yani ne yazık ki bu böyle temennilerle olmuyor ama umarım ki bugünkü hükümet bir noktadan başladı. Daha bence mesafe de alınır. Ve böyle bir noktaya gelindiği zaman ben inanıyorum bu ülkenin insanları İttihat-ı İslam fikriyatına başlarını dönüp bakacaklar ve oraya odaklanacaklar. Şu andaki kısır çekişmeler, işte Güneydoğu'daki ayrılıkçı insanlar falan ve bunların getirdiği zihinsel meşguliyet, bütün bunlardan kurtulduğumuz zaman, yani o zaman biz niçin Suriye ile bir olmayalım? Zaten güneyimizdeki Kerkük, Musul bizim değil miydi kardeşim? Niçin Azerbaycan'la aynı dil konuştuğumuz halde biz bu kadar mesafe var? Bir de günlerdeki bu mesafe niye olsun? Hatta yukarı Rusya'nın içerisinde bulunan bir takım özerk cumhuriyetler. Bunlar birebir bizden birileri. Yani bunlar Rusya'dan ayrılıp kendi bağımsızlıklarını ilan etmeseler bile bu gönül birliği bir süre sonra niçin İslam birliğine dönüşmesin ki onlarla bizim zaten Türk birliğimiz de var filan. Yani belki aşağılara inip niçin Kuzey Afrika'da bu birlikteliğe harç koymak isteyen insanların önünü açmayalım biz. Onlar ben inanıyorum ki Kuzey Afrika bu konuda Türkiye'ye en çok yardımcı olabilecek bir şey. Çünkü birebir Avrupa'nın zulmüne uğramışlar. Yani İtalyanların, Fransızların o soykırımlarına uğramışlar. Dolayısıyla böyle bir birliktelikte biz Türkiye olarak seslendirdiğimiz zaman ve fert fert düşünmeye başladığımız zaman, özellikle muhterem hocamın da verdiği örnekte bunu samimi olarak ortaya koyduğumuz zaman, bir bakmışsınız Sayın Başbakanımız İttihat-ı İslam başlıklı bir konferansa bütün dünyayı, çünkü bizim İttihat-ı İslam davamızın davetleri sadece İslam ve Türk ülkeleri tabii değil, bütün dünya.
Elbette.
Yani eğer İsrail de istiyorsa, bu tattan, bu pastadan payını almak istiyorsa, tatmak istiyorsa buyursun gelsin.
Elbette.
Zannediyorum bir süre sonra biz göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet. Ben ümit varım.
Tabii şüphesiz inşallah. Bediüzzaman Hazretleri de aynı şekilde söylüyor. Ümit var olunuz diyor ve ileride İttihat-ı İslam'ın kesin olacağını, akla hükmeden Kur'an hükümlerinin, Kur'an ahlakının hakim olacağını söylüyor. Kur'an'a ve hadislere dayanarak. Rahmetli şehidimizle onların şehadet tarihleri çok yakın. 23 evet. Mart Üstad Hazretleri, 25 Mart Yazıcıoğlu şehidimiz.
Evet.
Hatta bu sene Bursa'daki amma toplantısında mevlitleri birleşti. Yani bizzat oradaydık biz Ulu Cami'de.
Maşallah.
Beraber mevlit okundu. Allah'a çok şükür. Çok da güzel oldu. Her iki camianın da birbirine gayet muhabbetli dostları olduğunu bizzat müşahede ettik. Zaten ülkemizde farklı camiaların birbirlerine olan muhabbet, sevgi ve dostlukların artması ve kaynaşması. Yani evet, bu birlik, ülke içindeki birlik, doğal olarak ülke dışındaki, bölgedeki birliğe giden en büyük adım olacaktır zaten. Siz de hem sivil toplumcu olarak hem de Haber Hilal, değil mi? Bunun yönetimindesiniz.
Evet, evet.
Bu konuda da güzel çalışmalarınız var. Bu anlamda Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın canlı yayınlarından da anlatımlar yapıyorsunuz. Mesela bu çok güzel. Birbiriyle böyle hemfikir olan alışverişlerin yapılması ve bu bilgilerin aktarılması. Bu konuda gayretleriniz de var. Biraz da ondan da bahsedebilirsiniz.
Evet. Siz de az önce söylediğiniz gibi 25 Mart Muhsin Bey'in vefat yıl dönümü. Üstad Bediüzzaman'ın da 23 Mart. Benim gönül dostu olduğum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı var. Özellikle risaleler ve üstadla alakalı yurt dışındaki faaliyetleri organize ediyor. Tamamen entelektüel bir çalışma yapıyor ve başında da Faris Kaya, Profesör Faris Kaya hocamız var. Onursal başkanı da Fırıncı abi, Mehmet Fırıncı. Yani üstadın hayatta evet. kalan son talebelerinden. Mehmet Fırıncı Bey, Allah uzun ömür versin, Fatihli. Şimdi ben bir şey gözlemledim. Doğrusu ben üstadla ilgili uzman değilim ama işte yani Bediüzzaman hakikaten allame yani. Onu reddetmek, onu dikkate almamak affedersiniz büyük bir enayilik. Yani ben bu toplumun bir parçası olarak sağcı olsam, solcu olsam, Kürt, Arap, Türkmen olsam hiç fark etmez. Önümüze harika bir ışık sunmuş. Dolayısıyla bundan istifade etmek lazım. Fırıncı abi bir İstanbullu ve şey kimliği var. Yani böyle çok atak, çok espritüel. Mesela üstadın hayatta kalan diğer talebelerini de tanıyorum. Mesela Sait Özdemir hocamız benim hemşerim. O mesela daha ağır, daha Güneydoğulu. Diğer abiler var. Hepsi farklı farklı. Sonra bana bir büyüğüm dedi ki hayattaki kalan daha doğrusu bütün talebeleri, dolayısıyla evet. ben hayattakileri tabii tanıyorum. Aslında üstadın hepsi bir parçasını temsil ediyor. Bir özelliğini almışlar. Dolayısıyla ben Fırıncı abi bu manada belki fiziken de derslerde bir arada olduğumuz için önemsiyorum. Kendisi de sizin az önce bahsettiğiniz toplantılardan bahsetti. Malatya'da ve Bursa'da. Üstadı anma toplantılarına katıldım. Baktım bir süre sonra aynı hocalar, aynı cemaatte, aynı camide Musim Yazıcıoğlu için mevlüt okuyorlar. Ve biz onu anlattık birbirimize. Demek ki üstad Musim Yazıcıoğlu'nu bağrına bastı. Maşallah. Bu kabulünün bir işaretidir dedik. Doğrusu ben Musim Yazıcıoğlu'nu bir seven olarak bundan çok duygulandım ve çok mutlu oldum. Üstad gibi çağının allamesinin hakikaten Musim Yazıcıoğlu'nu bağrına bastığının işaretidir bu. Ben buna inanıyorum. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Şunu tabii belki söylememiz gerekir. Biliyorsunuz anayasa oluşturuluyor. Türkiye artık anayasasını tekraren ve inşallah kalıcı bir şekilde yapacak. Bu anayasal çalışmaların içerisinde birçok kurum ve kuruluş çalışma yaptı. İşte hükümet de bütün bunları toplayıp sonra dert edecek ve bir tasarı çıkartacak. Mesela bizim MÜSİAD çok iyi bir çalışma yaptı. Biraz daha ekonomi ağırlıklı ama Türkiye'de yeni oluşması gereken anayasayla ilgili bir taslak hazırladı, verdi. Bir de bizim İstanbul İlim Kültür Vakfı'nın, benim gönül dostu olduğum vakfın bir çalışması oldu geçen haftalarda. Birçok üniversiteye mensup siyasal mezunu, daha doğrusu siyasalda okuyan ve hukuk okuyan öğrenciler bir rapor hazırladılar. Ve bu raporun da referansı Üstad Bediüzzaman. Özellikle onun Hutbe-i Şamiyesi, yani Şam'da irad ettiği, belki de bizim İttihat-ı İslam'ın da ana fikri olabilecek tabii, bir konuşmada söylediklerinden toparlayıp 44 maddelik gençler bir rapor hazırladılar. Geçen haftalarda ben de basında izledim. Birçok partinin grup başkan vekiline götürdüler. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi başkan vekilinin buna itirazları oldu, destekleri oldu filan. Bu manada basında yer aldı. Geçen hafta bu gençler bizim vakfta gelip yaptıklarını anlattılar. Ve Allah razı olsun. Ben de sonra onları ödüllendirdiler. Ben de bizim platformun sözcüsü olarak ödül verenler arasındaydım. Sonra o gençlerle de konuştum. Ben şunu fark ettim. Şimdi aslında bir tespitimi yaptıktan sonra fark ettiğimi anlatayım. Referans olarak Üstad Bediüzzaman'ın ifadeleri ve düşünceleri gerçekten bugünkü anayasada tamamını onun görüşlerinden alsak inanın hiç garip kaçmaz. Yani gelecekle ilgili o kadar gerçekçi değerlendirmeleri var ki yani sanki Üstad 80-90-100 sene önce bizim ihtiyaçlarımızı biliyor ve bir reçete halinde bize sunuyor. Ben o gençlerin bu 44 maddelik tasarıyı sunumlarından sonra bu kanaatim daha da pekişti. Çok akıllı çocuklarda ve rapor hazırlarken üstadından ilham alarak oluşturdukları rapor taslakları, maddeleri daha sonra dünyanın hangi ülkelerin anayasalarında var diye de bir inceleme yapmışlar. İşte bu 44'ün en az 34'ü yaklaşık 30-40 ülkesi anayasasında alıyor zaten. Yani referans olarak üstadın öğretisi ama tabii bu oluştuğu zaman doğal olarak biraz referans tabii Kur'an-ı Kerim oluyor. Çünkü üstad Risale'lerde Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor. Elbette. Ama üstad dönüştürme şu bugünkü insanların ihtiyacına göre yorumlamış ve çocuklar bunu fark etmişler. Yani 44 maddenin 30'u 35'i en az 40-50 ülkenin zaten anayasasında var.
Güzel bir
ve bu çok enteresan. Tabii ben şunu fark ediyorum. Üstadın talebeleri ve işte gönül verenleri bu hükümete çok yakınlar. Yani bu hükümet onlardan güç alabilir. Bu grup hükümeti yönlendirebilirler. Yani şu saat artık ne lazımcıl gelen saat değil. Herkes görüşlerini çok açıkça ortaya koymalı. Bundan asla gocunulmamalı. Artık buna irtica, geriye dönüş, şeriat devleti istemleri diyenler filan biliyorsunuz artık iflas ettiler. Evet. Ve bunu da şey yapıyorlar, itiraf ediyorlar. Dolayısıyla biz aslında onların da inşallah kurtuluşuna vesile olacak idealleri seslendirmemiz lazım. Mevcut hükümeti yönlendirmemiz lazım. Bu çalışmalar esnasında ben gençlerle de bir araya gelme imkanım oldu. Tabii benim Muhsin Yazıcıoğlu ile özdeşleşen kimliğim. Bir baktım o çocukların çoğu da rahmetli büyüğümüzün birer mühibbi. Yani üstada Bediüzzaman'a olan inançları ve onların onu takip edenleri, yoldaşları olarak aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nu da büyük hayranlık duyan, onun işte hepimizin bildiği o ilkeli duruşu, hoşgörüsü ve bütüncül bakışı, her halükarda milletini çok seven ve hakkı ve hakikati hiçbir şeye feda etmeyen o duruşu o gençleri etkilemiş. Hepsi böyle kendi düşüncelerini falan açıkladılar. Doğrusu ben en azından kendimi bir kez daha çek ettim. ihtiyacını giderdim. Demek ki doğru şeyleri düşünüyoruz diye. Umarım güzel şeyler olacak. Bu anayasa çalışmaları da hem sizlerin hem de bu konuda söyleyebilecek sözleri olanların da müdahalesine muhtaç bir konu. Bilmiyorum farkında mısınız? Biraz da gecikiyor ve insanlar da sorguluyorlar. Niçin biz anayasayı bir an önce başlatamıyoruz? Yani oluşturması için çalışmalar başlamıyor. Umarım ki iyi neticeler alınacak anayasa ile ilgili. Bu da yine bu milletin fertlerinin yararına olacak.
İnşallah. Evet. Yani Türk milletinin Türk İslam Birliği'ne öncülük yapması gerektiğini siz güzel ifade ettiniz. Çünkü hem 600 yıllık bir imparatorluk geçmişi hem Cenab-ı Allah'ın esasında önemli olarak budur. Türk milletini istihdam etmiş olması ilahi kelimetullah yolunda ki Bediüzzaman Hazretleri öyle söylüyor ayeti tefsir ederken o topluluk Türk milletidir diyor.
Değil mi? Kürt kimliğine rağmen
Yani Türkleri çok seviyor.
Tabii.
Evet. Hatta sözünü kestim ama hemen arada söyleyeyim. Unutma söyleyeceğini. Üstadımıza böyle o kendi döneminde eziyet edenler oluyor. Zulmedenler oluyor. Onlar diyor Türk milletinden değillerdir diyor. Onların Türk olduğunu kabul etmiyorum diyor. Çünkü Türkler bana böyle şey yapmazlar diyor. Yani öyle bir Türk aşkı var üstadımızda.
İnşallah. Evet gerçekten. Ve kendi yani Kürtlerde de çok güzel tavsiyeleri oluyor. Yani cehalet, zaruret, ihtilaf bunları bırakın diyor mesela değil mi?
Evet,
yani
evet.
Sanat, marifet ve ittifak. Yani birliği evet, günümüzün yani önemli prensiplerini o zaman çok dillendiriyor. Hakikaten Türk milleti bu konuda dışarıdan da öncü kabul edilen millet.
Evet.
Dolayısıyla hakikaten bizim milletimizin unsurlarının çalışmaları, sivil toplumun çalışmaları, bunların siyasete yansımaları çok önemli. Siyasetten akil insanların fikirlerini alındığı ve bunların değerlendirildiği görülüyor. Bu önemli ve güzel bir şey. Yani kapalı olmamak, bilakis açık olup istifade etmek. Ben birçok örneklerini sayabilirim ama en çarpıcı olanı, ki Türk İslam Birliği'nden konuşuyoruz, o nedenle bunu veriyorum. Örneğin 2007'lerde, 2008'lerdeki Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın röportajlarında Sayın Hocamız vizelerin kalkması. Yani Türk İslam coğrafyasındaki bir birlikteliğin en önemli adımlarının vizelerin kalkması ve ardından da pasaportların kalkması olarak zikrediyordu, ki o zaman tahayyülü edilmeyen bir konuydu bu. Bunu zikrederken sürekli. Ve bakıyoruz şu anda 60 ülkenin üzerinde vizeler kalkmış. Mesela bu çok önemli bir gelişme. Buna vesile olan siyasi parti tabii ki önemli bir hizmet yapmış. Çünkü bu çok önemli bir adım. Gürcistan'da pasaport kalktı. Kimlikle gidebiliyorsunuz Gürcistan'a. Bu gelişme daha da yoğunlaştığında, dediğiniz gibi Türk milletinden, ki Peygamber Efendimiz de Türk milletini övüyor ve öncü olacağını da işaret ediyor dediğiniz gibi. O yüzden hakikaten bize daha çok sorumluluk düşüyor ve sizin gibi Doğu bölgesinde bilen, oranın yapısını da iyi bilen, birleştirici unsur olarak bunları kullanmamız Allah'ın izniyle gerekiyor.
Evet. Ben tabii Serdar Bey ifade etti, Üstad Türkleri çok sevdiğini söyledi. Şu belki şuna bir açıklama getirmek isterim ben kendi aklımca. Mesela rahmetli büyüğümüz hiçbir zaman Türk, Kürt, Çerkez, Arap ifadesini kullanmaz idi. Türkmen, Arap, Çerkezlerdi. Mesela ben 2002'de Sirk'ten milletvekili adayıydım. Partimin, yani Büyük Birlik Partisi ne kazanırdı? Eski partimin. Ama biz orada işte bu davamızı seslendirmek, bir de tabii dedelerimin doğduğu memleket olması hasebiyle oraya biraz daha yakın olmak için o rahmetli büyüğümüzün o görevini kabul etmiştim. Biz orada hep aynı şeyi söyledik. Yani Türk kimliği bir üst kimlik. Yani ben doğrusu Türk diyebileceğim çok insan olduğunu düşünmüyorum. Yani onun babası, babasının babasını filan eğer soruşturduğunuzda muhakkak farklı bir etnik kimlik çıkar. Türkmenler var. İşte o belki Orta Asya'dan gelen grup Türkmenler diyebiliriz. Dolayısıyla Türk bütün bunların üstündeki bir kimliktir. Ben Arap asıllı bir insan olarak asla Türk kimliğine dahil olmaktan yüksünmüyorum, gücenmiyorum. Dolayısıyla bununla şeref duyuyorum ama benim Arap kimliğimi de asla ve asla bir kenara koymuyorum. Şimdi yani Üstad Türkleri çok severdi. İnanın bu millet de, yani Türkmenler veya Türk milleti başlığıyla olan bu millet de Kürtleri de çok sever.
Elbette.
Ya bu tek taraflı bir aşk değil. Bugün Güneydoğu'da iki gün önce bir emekli subayla bu konuları konuşurken, ya biz dedi, o zannediyorum bir 20 sene 30 sene önce orada vazife yapmış. Ya biz dedi, yani eşimizi çocuğumuzu dedi Kürt askerlere de emanet ederdik dedi. Yani işte gelen her memleketin her yerinden gelen asker var dedi. Fakat biz dedi namusumuzu dedi Kürt askerlere teslim ederdik dedi. Çünkü bilirdik ki asla onlara halel gelmez ve ölümüne korurlar. Yani, neden bizim şeyimiz yani dağarcığımızda hep Kürtler açık sözlü, mert. Evet, biraz belki yaşadıkları bölgeden kaynaklanan bir tırnak içerisinde kabalık var. Ama bu onların açık sözlü olmalarından, mert olmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu millet Kürtleri de sevdi ama İşte hepimizin bildiği şu son senelerdeki bu ayrılıkçı hareket ne yazık ki Kürtlerle ilgili, Kürt asıllı kardeşlerimizle ilgili batıdaki insanlarda biraz tedirginlik oluşturdu. İnşallah hepimizin vazifesi de bu tedirginlikleri kaldırmak. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu anayasa çalışmaları inşallah bir süre sonra netice verecek ve Türkiye anayasasını bulacak. Fakat bu anayasa bence sadece Türkiye sınırları içerisindeki insanlara hitap eden ve onların ihtiyaçlarını gideren bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Çünkü Türkiye'nin anayasası benim kanaatim Türk İslam ülkelerinin de feyz alabileceği bir anayasa olmalı ve ihtiyaçlarını bu anayasada görebilecekleri bir şekilde olmalı. Dolayısıyla inşallah bu anayasayı oluşturanlar sadece Anadolu topraklarının ihtiyaçlarını ve yönetimini dikkate almazlar. Yakın coğrafyamızda ve Türk ve İslam ülkelerinin de ihtiyaçlarının bu anayasada olması gerektiğini bilirler ki böyle oluşacak biraz da ister istemez de. Bugünkü hükümet çünkü bu konuda çok daha duyarlı ve uzak görüşlü. Bu anayasaya muhakkak bir İttihat-ı İslam damgası vurulacak. Ve bu anayasa böyle olunca inşallah İttihat-ı İslam zorlamadan ve mensuplarınca çok arzu edilir bir hale gelecek. Zannediyorum o zaman sizin de bizim de işimiz kolaylaşacak.
İnşallah. Zaten hocamız yine onu bir programda söylemişti. Biz şimdi anlatıyoruz ki aşağı yukarı 30 yıldan fazla bir süredir hocamız.
Allah razı olsun.
Anlatıyor, evet. İşte eserler neşrediyor. İttihat-ı İslam'ın müjdesini veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdesini bizlere taşıyor. Vesile oluyor, Allah razı olsun. Şimdi anlatıyoruz. Niye biliyor musunuz dedi. Çünkü kimse anlatmıyor. Veya çok az anlatılıyor. Ama bundan inşallah çok az bir zaman kaldı. 10 yıl sonra anlatmayacağız dedi. Çünkü göreceğiz. Yaşayacağız.
Harika.
O yüzden de anlatmayacağız. Ama şimdi anlatma dönemi. Hı hı. Mesela siz çok önemli bir noktaya değindiniz. Doğu'da Kürt meselesi diye bir şey çıktı. Bu nasıl çıktı? Anlatarak çıktı. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Çıktı oradan birkaç tane Marksist, Leninist, Darwinist
aynen
tip.
Öyle, aynen öyle.
Tek tek dolaştılar. Şehir şehir, kasaba, köy köy, köy köy, bütün Doğu Anadolu'yu dolaştılar. Anlatarak, telkin ederek, efendim teknik konularda ki bunların tamamı yanlıştır ve zararlıdır. Bazı saf olan, cahil olan kardeşlerimizi etkileri altına aldılar. Nasıl yaptılar bunu? Anlatarak yaptılar işte. Yani dolayısıyla bu hareket böyle başladı. Bir de doğudaki hareket yanlış biliniyor. Kürt hareketi falan değil.
Asla.
Komünist hareket orada. PKK'da Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bu da yanlış biliniyor. Hı. Ha biz bunu böyle biliyorduk ama daha önce. Çünkü bize de böyle anlatılmıştı.
Evet.
Ama doğrusu anlatıldıktan sonra neyi fark ettik? Meğerse oradaki hareket bir komünist hareketmiş. Nasıl komünist hareket? Marksist, Leninist, Darwinistmiş. Orada daha çıkan gençlere efendim PKK'nın fikir yapısı anlatılmıyormuş ki. Veya biz şey zannediyorduk işte tabanca, tüfek bilmem ne bunların kullanımı ile ilgili eğitimler veriliyor zannediyorduk kamplarda. Bilakis tam tersi fikri eğitim yapılıyormuş, evet, kamplarda. Adam oturmuş işte şeyde var. Hı-hı. Televizyonlarda yayınlandı. Bizim şeyimize de kanalımıza da yayınlandı. Materyalizmi anlatıyor. Darwinizmi anlatıyor. İnsanların ve canlının tesadüfen oluştuğunu anlatıyorlar. Oradaki elemanlarına işte her kimse. Oradaki PKK.
Din olarak da zerdüşlük hedef gösteriliyor.
Yani onları yani öyle bir teknik bir konu yok. Top, tabanca, tüfek öyle bir şey yok. Fikir var orada.
Evet.
İşte o zaman biz de hem sizin gibi kıymetli abilerimiz hem diğer büyüklerimiz hem tabii ki kıymetli hocamızın çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu o zaman buradan anlıyoruz. Hı. Çünkü o fikri savunanlar fikir sistemlerini anlatarak kendi çaplarında bir başarı elde etmişler orada. Şu an varlar orada. Bir sorun var orada.
Tabii tabii tabii.
Demek ki biz de bunun karşılığında ne yapacağız? En az onların iki misli, en az evet, iki misli doğru olan, hak olan fikri sistemi anlatıp bu konuyu yerle bir edeceğiz. Fikren yerle bir olur dedi hocamız.
Evet, evet.
Yani tankla, topla, tüfekle işte görüyorsunuz 30 yıldır çözüldü mü?
Hayır aslında.
Çözülmedi ama fikir ve anlatım bu konuda çok önemli inşallah.
Evet. Yani açıkçası bizim zaten bunları seslendirmemiz belki de direkt oradaki sıkıntıları giderecek bir reçeteye de dönüşebilir.
Evet.
Şimdi biliyorsunuz oradaki özellikle şu dönem hükümetin oradaki problemleriyle ilgili reçetesinin başlığı ne olmuştu? Kürt problemi, çözümü de demokratikleşme. Doğrusu ben buna çok katılamıyorum. Yani olay Kürt sorunu değil, olay Güneydoğu sorunu. Ve çözümü de demokratikleşme değil, çözümü de dayanışma. Yani eğer siz orada Kürt meselesi derseniz orada bir süre sonra diğer etnik kimliklerin de meselelerini ne çanak tutmuş olursunuz.
Tabii.
Yani ben o bölgede dedeleri yaşayıp büyüyen Arap asıllı birisi olarak oralarda Arap meselesi de var diyebilirim yani. Tabii. Problem var, bunu da çözün diyelim. Yani işte Siirt havalisi filan, yani Mardin oralarda Arap etnik kimliğine bağlı insanlar yaşıyor. Dolayısıyla bizim kendi kültürel kimliğimizi ortaya koymamız lazım. Hatta bununla yetinmeyip bir siyasi yapıya kavuşturmamız lazım filan. Belki biz de bir süre sonra özellik isteriz. Şimdi bu anlattıklarım ne kadar saçma sapan geliyor değil mi? Ne kadar anlamsız geliyor. İşte oradaki Kürt kardeşlerimizin de talepleri bu kadar anlamsız. Neden veya neden değil de biz buna artık böyle teşhis koymamamız lazım. Yani Kürt meselesi değil. Olay Güneydoğu meselesi. Yani Güneydoğu'da Kürtleri de, Türkmenleri de, Arapları da, hatta oradaki gayrimüslimleri yaşayan vatandaşlarımız da, işte Süryani, Keldani vesaire kimlikle mensup insanların orada bir sıkıntısı var. Çünkü onlar orada çalışıp para kazanamıyorlar ve ailelerini geçindiremiyorlar. Hiçbir yatırım yok. Hiçbir işveren orada gidip bir tesis kuramıyor. Ve süratle çoğalan bir nüfus var. Ve gerçekten fakir bir halk oluşuyor. Bir kere Güneydoğu sorununu biz ortaya koyarak orada muhakkak sanayileşmenin ve fakirliği giderici çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyoruz. Eğer orada biz insanların ekmek paralarını sağlayabilirsek, her eve o evin ihtiyaçlarını görecek parayı kazandıracak bir fabrikayı, bir tesisi açarsak, yani adam Zerdüştlük'le ve PKK'yla ve bu milletle ayrılmayla, bölünmeyle, özellikle bağımsızlıkla falan hiç ilgilenmez. Çünkü zaten talepleri, ihtiyaçları yerine geliyor. Bir Müslüman kimliğiyle zaten Türkmen ve Arap komşusundan çok farklı düşünmüyor. Ve böyle bir problemin çözümünde biz doğrusu dayanışma olmalı dedik. Yani demokratikleşme mi? Bence demokratikleşme değil, çünkü demokratikleşmenin memleketin güneydoğusunda olduğu gibi batısının da ihtiyacı var. Yani demokratikleşmeye benim de ihtiyacım var. O bölgeye salt bir çözüm olmamalı. Oraya bölgeye ihtiyacı olan çözüm dayanışma olmalı. Yani Sabancı, Koç gidip artık İzmit'te, İstanbul'da, Adapazarı'nda fabrika açacaklarına gidip orada açsınlar. Yani 3 tane, 5 tane fabrikasını ya taşısınlar ya açsınlar. Memleketin belli başlı sanayicileri bir araya gelse, ben inanıyorum orada en az 500 çalışanlı, en az 500 çalışanlı 100 tane fabrika açabilirler. Bir kere böyle bir şey yapmak bile o fakir insanın için bir umut oluşur, dayanışmanın verdiği neticeyle gereği yapılır. Varsa memleketin batısıyla ilgili art düşünceler ortadan kalkar. Evet. Varsa kendi ailesinden, sülalesinden daha çıkmış, onları çağırır. Artık batıdaki kardeşlerimiz de burada sanayileşme adına bir şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla sen daha da değil, artık burada olmalısın. Çünkü burada işe gelebileceğin bir fabrika var veya kızımızın çalışacağı, kardeşinin çalışacağı filan. Dolayısıyla bölge, Güneydoğu bölgesinin sorunu ve çaresi de dayanışma. Belki olaylara biraz daha öyle bakabilseydik, bu denli etnik bir bölüşmeye gidilmezdi veya bunu seslendirenlerin cesaretleri kırılırdı. Yani benim orada açacağım bir iş yeri, orada çalışan bir insan ve orada para kazanan ve ailesini geçindiren bir baba, o zaman o çoluk çocuğunun işte o KCK falan, evet, yapılanmasının içerisinde polise taş atmasını izin verir miydi? Gidip vitrinleri, bankaları parçalamasını izin verir miydi? Oğlum işte bak, bir süre sonra bir fabrika daha açılacak. Ve dolayısıyla sen de orada işe başlayacaksın. Ailemizin geçimini burada sağlayacağız. Dolayısıyla okuyacaksın ve eğitimini sağlayacaksın. Ve belki de işçi olarak girdiğin bu fabrikaya bir süre sonra sen mühendis olacaksın filan falan. Yani bana göre basit bir reçeteydi ama niye zoru tercih ettiler? Güneydoğu yerine Kürt problemi dediler. Olaya baştan ayrıştırmayı koydular. Ve demokratikleşme gibi, aslında tabii biz de biliyoruz, biraz Avrupa Birliği'nin dayatmasıydı bu. Ama bütün memleketin ihtiyacı olan bir kavramı niye oraya hapsettiler bilmiyorum. Dolayısıyla inşallah, belki bu hükümet biraz da bunu anladı. Yani aslında haksızlık etmeyelim. İlk senelerde belki, yani ben çok ihtimal vermiyorum o kardeşlerimizi de çok da bültanda bulunmak istemiyorum ama Kürt sorunu ve demokratikleşme dayatmasını kullanmak zorunda kaldılar veya bunu seslendirmek zorunda kaldılar. Ama ben daha sonra hakikaten bunu inceledim. Sayın Başbakanımız bu ifadeler orada kalmasına rağmen altını doldurmadı ve olayı farklı bir mecraya götürdü. Farklı bir çözümü önerdi ve orada da sabit durdu. Yani evet, tek bayrak, işte tek kimlik, bunda ısrarcı oldu. Ve zaten Kürt meselesi diye hep seslendiriliyor ama olay Güneydoğu meselesine dönüştü. Ve demokratikleşme bir süre sonra inanıyorum ben dayanışmaya dönüşecek. Ve inşallah biz daha kısa zamanda buradaki sıkıntıları atlatabileceğiz. Dolayısıyla İttihat-ı İslam'ı tekrar ediyorum, angaje olacak, odaklanacak. Biz ciddi bir kitle oluşturacağız oradaki sıkıntıları hallettiğimiz zaman. Çünkü İslam fiziken, İslam coğrafyasına o bölge daha yakın. Bu İttihat-ı İslam'dan daha çok onlar nemalanacaklar. Onlar istifade edecekler. Buradaki hazzı ve mutluluğu onlar daha çok duyacaklar. Özellikle o kültüre mensup insanlar, yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu kültüre mensup insanların bence bu kendi içerisindeki sıkıntıları hallettikten sonra yegane davaları Türk-İslam davası olacak. İttihat-ı İslam olacak. Çünkü bundan ben fiziken de yarar göreceklerini düşünüyorum.
Evet. İnşallah.
Elbette, İnşallah.
Tabii. Yani zaten dış güçlerin de hep böyle ikili ayrıştırıcı unsurlar oluşturması ülke içinde Sunni olarak ve bunları mesela Alevi, Sünni, işte evet. Sağcı, solcu, evet. Türk, Kürt, bunlar bizim bölünmemize matuf. Yani ta Dünya Savaşı'nda toplu tüfekle yapmaya çalıştıkları, yaptıkları şeyi şimdi bu tür ayrıcılıklarla, ama maksadı o büyük birliği sağlamamamız. Hı hı. O büyük birliği, Türk-İslam birliğini oluşturmamamız için Türkiye'yi bununla yormak, kendi içinde bölünmeye doğru gitmek. Dolayısıyla ya bölünme ya Türk-İslam birliği. Biz ancak büyük bir birlikle bütün bölünmelerin, her türlü şeyin üstesinden gelebiliriz. Hı. Allah'ın izniyle. O zaman böyle bir birlik, böyle bir dayanışma içinde ne PKK terörü kalabilir, ne ayrıştırma şeyleri kalabilir. Hiçbir şey kalmaz. Doğal olarak dediğiniz gibi sorunlu olan ülkeler de bu birliğin içinde yer alır.
Evet.
Ermenistan, İsrail, bilmem eskiden Osmanlı'da Ehud Berak geldi dedi, biz Filistin'i iki pırpırlı 10 tane
tabii.
İnzibat çavuş tabii. İdare ediyordu dedi. Yani o huzur ve barışın yine aynı anlayışla, o birlikle geleceği, o güzel bakış açısıyla, ki Allah'ın izniyle hakikaten şu anda da yöneticilerimizde alnı secdeye giden, bu güzel ülküyü hakikaten hayatında özümsemiş ve bunu ideal edinen insanların da yönettiği bir ülkedeyiz. Ve onların da beslendiği akil insanlar ve güzel fikirlerle de Allah'ın izniyle gidişat bu, kader bu. Çünkü Serdar Hocam da biraz evvel söyledi. Siz de çok güzel detaylandırdınız. Allah'ın izniyle bunlar da, bu programlarda bunun duası mahiyetinde
İnşallah.
Allah'ın izniyle bizim Cenab-ı Allah'ın karşısında söyleyebileceğimiz güzelliklerden olur Allah'ın İnşallah. İzniyle. Çünkü vazifemiz Allah'ın bize bir emri.
Evet.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayrılıp dağılmayın diyor Cenab-ı Allah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Siz bir ve beraber olmazsanız yeryüzünde bozgunculuk çıkar, fesat ve bozgunculuk çıkar diyor. Allah'ın bizim üzerimize yüklediği bir sorumluluk. İnşallah bize bu sorumluluğumuzu yaşattırır.
İnşallah.
İnşallah, inşallah. Sonuçta bizim de fert fert bir millet olarak da bence idarecilerimizi, yöneticilerimizi de yönlendirmemiz lazım. Yani hem bu ideali seslendirirken hem bu ideali realize etmek adına da bizim yöneticilerimizi zorlamamız lazım. Ben işte Allah rahmet eylesin, tabii Muhsin Yazıcıoğlu Türk-İslam idealinin en büyük savunucusu ve serden geçtisiydi ama artık o yok. Yani ben inanıyorum ki o cennette Peygamberimize komşu. Dolayısıyla onu artık siyaset üstü bir kimlikle değerlendiriyorum ben. Bugün siyaset adına işte Sayın Başbakanımız görevde, Sayın Bakanlarımız görevde, mesela Sayın Dışişleri Bakanımız geçenlerde bunun yani İttihat-ı İslam'ın ve Türk milletinin Nizam-ı Alem davasının davacısı olduğu ile ilgili bir beyanatı olmuştu. Evet. Yani Nizam-ı Alem Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşüncelerinin başlığıydı. Evet. Ama bugün bir başka partiye mensup bir Dışişleri Bakanı Türkiye'ye biçtiği görevi bu ifadelerle ortaya koyuyor. Dolayısıyla bugün Türk-İslam ülküsünün lideri kim deseniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan niçin olmamalı? Bence bugünkü Türk-İslam lideri Sayın Başbakanımız. Dolayısıyla bu misyonunu, yani bu oluşan misyonu kendisi benim ideolojim, görüşüm budur demesine gerek yok. Evet. Çünkü bu dava onunla özdeşleşti ve ona yapıştı. Ve şartlar zaten böyle bir davanın öncüsü haline getirdi. Böyle bir davanın lideri haline getirdi. Belki bizim bundan sonra bunu ona hatırlatmamız lazım. Yani siz İnşallah. Geçmiş siyaset hayatınızda o parti, bu görüş filan hepsini lütfen sıyrılın. Ve siz Türk-İslam ülküsünün liderisiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de lütfen vazifelerinizi hatırlayın. Ve bizim gibi bu davayı olabildiğince seslendiren insanlara da kulak verin. Ola ki birimizden bir feyiz alırsınız, bir işaret alırsınız. Sizin potansiyelinizi harekete geçirir. Dolayısıyla bundan sonra bize kulak verin ve kendi davanızı hatırlatın diye de bizim, değil mi, sürekli seslendirmemiz ve yönlendirmemiz lazım geldiğini düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ederiz. Gerçekten Sayın Hocamızın söylediği gibi Mehdiyet ruhu bütün yöneticilerimizi ve idarecilerimizi hepsini etkilemiş durumda. Aynı şeyde hizmete devam ediyorlar. Allah razı olsun. Sayın Nihat Erhan, çok teşekkür ederiz.
Ağzınıza ben teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için.
Estağfurullah. Ayağınıza sağlık hocam. Eksik olmayın. İttihat-ı İslam programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.